Kibrit Çöpleri, Murat Han Mungan, Metis Yayınları, 1. Baskı, Eylül 2011. Bu kitap 97 sayfadır, 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 16 Eylül 2011. Okuyan Feyza Keli. Murat Han Mungan, Kibrit Çöpleri, Takribi ve Vasati Kıpkısa Öyküler. En kısa hikaye parçasına an denir. Bazı anlar bütün yaşamımızı belirler. Bütün yaşamımız dediğimizde o birkaç ana bakar aslında. Bu yüzden yıllar sonra en çok hatırladıklarımız anlardır. Gerisi bulanıktır, geçmişi anlar berraklaştırır. Murat Han Mungan, Kibrit Çöpleri. 21 Nisan 1955 İstanbul doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirdi. İlkin çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları ve şiirleriyle görünen yazarın ilk kitabı 1980'de yayımlanan Mahmut ile Yezida'dır. Daha çok şiirleri, hikayeleri, roman ve oyunlarıyla tanınan Murat Han Mungan, aynı zamanda radyo oyunu, film senaryosu ve şarkı sözü yazdı. Çeşitli alanlara dağılmış 20 yıllık çalışmalarından yaptığı özel bir seçmeyi Murat Han 95'te topladı. Şiirlerinden yapılan seçmeler Kürtçe'ye çevrildi. Li Roşilate Dilemin, Kalbimin Doğusunda ve 2007'de yayımlanan Balgifa Mar, Yılan Yastığı. Dünya edebiyatından öyküleri bir araya getirdiği seçkiler hazırladı, çeşitli yazı ve denemelerini kitaplaştırdı. 2000 öncesinde çıkardığı tüm şiir kitaplarını içeren 13 artı 1 toplamından sonra 2002 yılında ilk romanı Yüksek Topuklar yayımlandı. 2005 yılı için hazırlanmış özel bir basım olan 50 parça, Mungan'ın ileride kitap yayımlanacak çalışma dosyalarından farklı türlerde parçalar içeriyor. En son kitapları 2010 tarihli şiir kitabı Gelecek, edebiyat ağırlıklı kısa yazı ve notlarından oluşan 227 sayfa ve stüdyo kayıtları. Metis Yayınları, yazarın kitaplaştırdığı bütün çalışmaları bir külliyat olarak yayımlamaktadır. Murat Han Mungan, Kibrit Çöpleri, Takribi ve Vasati Kıpkısa Öyküler. Duman işaretleri. Kısa kesik duman işaretleri. Derin derin aldığın soluğu yavaş yavaş verirsin yüksek dağlarda. Nice tırmanmalardan sonra çıktığın açıklık, kazandığın doruk, azalmış sözün duruluğu, kaynak suyu berraklığı. Ben ne yapmam, ne söylemem gerektiğini yalnızca kağıt üstünde bilen biriyim, der hikayeci. Söylediklerimi, gösterdiklerimi buna göre tartıp biçin. Sizden tek isteğim, hız yapmayın okurken. Göze az görünenler hızda çabuk kaybedilirler. Aramızdaki uzaklığa güvenerek biraz daha geri çekileyim, bir ondan bir bundan anlatayım. Hatırınızda kalanlarla yaşayayım daha sonra. Bir çakım, bir an ama ateş ama duman. Vaat. Her zaman oturduğum köşedeki kafede camdan dışarı bakarken görmüştüm onu. Genç bir adam kucağında taşıdığı sevimli köpeğini veterinere götürüyordu. Üç yol ağzındaki veterinere. Herkese karşı indirdiği yüzünün kepenklerine rağmen içindeki şefkati dünyaya söylediği sessiz anlardan biriydi bu ve ben bu gizli vaatten etkilenmiştim. Onu tanımaya karar verdim o an. Nasıl olsa aynı mahallede oturuyorduk. Mahallemizin kafelerinden birinde nasılsa karşılaşır, tanışırdık bir gün. O zaman öyle düşünmüştüm. Kapı ağzında. Kahvede kapı ağzındaki masalardan birine oturmuş, kapı her açıldığında içeri dolan soğuktan sanki gelen kişi sorumluymuşçasına her yeni girenin yüzüne kötü kötü bakıp burnundan soluyordu. İnsanın kendine kızgın olduğu zamanlarda kendi dışında bir düşman yaratmak, öfkesini ona boşaltmak ihtiyacı duyduğunu bilen adamlardandı. Ya usulca kapıyı örtüp bir köşeye çekilecek ya da bu oyuna katılıp ona istediğini verecekti. Bir an durup hangisini seçmek istediğini tarttı içinde ve onu uyguladı. Ölümün güçlendirdiği. Kişi zaman içinde parça parça ölür. İçinde bu cümleyi okuduğum romanın yazarının da parça parça öldüğünü onu okurken anladım. Zamanında yazdıklarına gönül yakınlığı duyduğum biri olduğu için bunu anlamayı geciktirmiş olmalıyım. Kendi de kalemi de yaşlanmış olmasına karşın ısrarla aynı telaşla roman yazmayı sürdürüyordu. Sürekli aynı şeyleri anlatıp durduğu birbirinin aynı romanlar yazıyordu. Ne anlattıklarından bıkmış ne kendinden sıkılmıştı. Belki de ölüme inanmadığı içindi bu. Bana kalırsa yazısı öldüğü halde hala ölümü yazıyla ertelemeye çalışmak ancak ölüme inançsızlıkla açıklanabilirdi. Bunu onunla konuşmanın hiçbir olanağı yoktu artık. Yaşıyor ya da ölmüş olmakla ilgili bir şey değildi. Bazı şeyleri bazı insanlarla konuşmanın hiçbir olanağının kalmadığı durumlar vardır. Bu da onlardandı. Ölümün güçlendirdiğine karşı bir tür merhametle susarsınız. Başlamaması için. Yaralarımızı birbirimize gösterecek kadar soyunamıyorduk henüz birbirimizin yanında. Aramızda yükselen yılların kendimizle dünya arasında sertleştirdiği güvensizliğin kalın duvarını kolay kolay aşacağı benzemiyorduk. İkimizin de fazlasıyla farkında olduğu varlığından rahatsızlık duyduğu ama bunun için pek bir şey yapamadığı umarsız bir durumdu bu. Aynı sorunu yaşıyor, aynı tedirginliği paylaşıyor olmamız birbirimize yardımcı olmamıza yetmiyordu. Ördüğümüz duvarın yorgunluğuyla arkasına sinip çöktüğümüz kendi güvenli bölgemizde ötekinin atlayıp buraya gelmesini ya da tamamen çekip gitmesini bekliyorduk. Bazı hikayelerin başlamaması için bir an önce bitmeleri gerekiyordu. Önceleri böyle değildi belki, önceleri böyle değildik ama şimdi korkuyorduk. Sabaha uyanmak. Sabahın 7:30'unda ne var bu kadar mutlu olacak? Sabahları aksi nobran uyanan kişiler için en büyük mutsuzluklardan biri, yani başlarında güne böyle ışıl ışıl başlayan insanların varlığıdır. Bazı insanların sabaha alışması, hayata hazırlanması zaman alırken, diğerleri neredeyse bir konserve açacağının tek bir hareketiyle hayata ve güne hazır uyanırlar. Her şeye karşın birlikte uyanmanın ikisine de mutluluk verdiği zamanlar bittiğinde, günde, hayatta aynı başlamaz artık. Bundan böyle kendi kendileriyle olduklarını en çok sabahları anlarlar. Mutlu ya da mutsuz olarak uyanmanın artık pek bir anlam taşımadığı zamanları. İstatistiği tutulmamıştır bu işin ama biz söyleyelim, çiftler sabah ayrılır. Bardak altlıkları. Bir Amerika gezisinden dönüşünde bana armağan getirdiği kedi başı biçimindeki bardak altlıkları, onun ölümünden sonra sehpaların üzerinde başka türlü bir ağırlık kazandı. Göz önünden kaldırmak belki en kolayıydı ama doğrusu bu muydu bilmiyorum. Onun artık olmadığı bir dünyada yaşamayı sürdürdüğümü hatırlatıyorlardı bana. Bu hatırlatmaya ihtiyacım var mıydı onu da bilmiyorum. Belki de hiçbir şeyin eskisi gibi sürmediğini hatırlatıyorlardı. Yalnızca ölülerle değil, dirilerle de hiçbir şeyin eskisi gibi sürmediğini. Konuşamadıklarımıza. Açmaya çalıştığı hiçbir konu konuşmamızı renklendirmiyor. Tıkandığımız yeri açmıyordu. Sessizlik bu durumu fark etmemizi sağlayacak diye ikimiz de sürekli konuşup duruyorduk. En ilgisiz konulardan bile ard arda söz açıyorduk. Sırf susmamak için, susarsak o sessizliğin göstereceği şeyi görmemek için biliyorduk. Soluğumuz tükenip gözlerimiz birbirine değdiğinde korktuğumuz şeye yakalanacaktık. Konuşamadıklarımıza. Bir yalnız. Onun yalnızlığı kişiler arası kopukluktan kaynaklanan bir şey değildi. Bir ruh içi yalnızlığıydı onunki. Kendi ruhunun içinde yalnızdı. Atılmış, yabancı. Kabuğuyla çekirdeği arasında ışık yılları. O, dışına çıkamayacağını anlamış, kabullenmişti. Asıl ona ulaşmaya, kabuğunu kırmaya, çekirdeğine dokunmaya çalışanların durumu hazindi. Işık yıllarını hesaplayamayanların. İşsiz. Babam işsizdi. Hep işsiz. Bildim bileli işsiz. Babamın işsizliğinin Türkiye'nin ekonomik koşullarıyla falan bir ilgisi yoktu. Babam işsizliğe doğuştan yatkın biriydi. Uzun söze gerek yok. Anlayacağınız pek çalışkan bir adam sayılmazdı. Adeta dinlenmek için yaşardı. Bu durumda evin çalışanının annem olduğunu söylememe bilmem gerek var mı? Bu konuyu babamla konuşmaya kalktığınızda, Türkiye'nin ekonomik koşulları konusunda eski moda sendikacı ağzıyla yapılmış uzun bir söyleyi dinlemeye hazır olmalıydınız ki, ne zamandır memlekette aklı başında kimsenin göze alamadığı bir şeydi bu. Kaderine çoktan razı gelmiş olan annem, onu dinleyene kadar iki iş daha yaparım diyordu. Lafa rüzgara verecek zamanım yok benim. Müfide. Müfide'yi hatırladı birden. Yıllar öncesinin Müfide'sini. Evlerinin arkasında Sümbüllü sokakta 17 numarada oturan o genç kızı. Sonraki yıllarda zaman zaman karşılaşmışlar ama nedense her seferinde birbirlerini özlemediklerini fark etmişlerdi. Birbirlerinin eski hallerini bilen insanlar için bazı karşılaşmalarda kaçınılmaz olan bir duygudur bu. İnsan içi azaldıkça geçmişe sığınır. Ama geçmiş herkes için aynı zenginlikte olmayabilir. Yıllar öncesinden birinin hatırlattıkları içinizi azaltıp yoksullaştırabilir. Azalmış olan hayatınızdır belki de. Müfide'nin bir suçu yoktur. Kanepe. İkimize birden gücüm kalmadı. Kanepende uyanmaktan yoruldum. Artık iki kişiye birden yeteceğimi, yetebileceğimi düşünmüyorum. Aşk değildi belki ama her neydiyse ikimizin de ihtiyacı vardı buna. Kendi evimde uyuyamıyorum artık. Kanepende uyumaktan da sıkıldım. Başımı yaslayabileceğim bir aşka değil, sert bir yalnızlığa ihtiyacım var belki. Sen uyanmadan çekip gidebilsem bir gün gideceğim. Şimdi ise uyanıp salona gelmeni bekliyorum. Bir an önce gelmeni. Köpekle hatırlanan. Bir zaman uluyup uluyup sonra ortadan kaybolan yaygaracı mahalle köpekleri vardır hani. Ortaya çıkıp sağa sola bir süre havladıktan sonra kapışacak kimse bulamayınca inine dönen. Dönüp de kuyruğunu kısıp şamatası sönen. Bir süre sonra da etrafta kimselerin ciddiye almadığı köpekler. Eski kocam bunlardan biriydi işte. Bazı erkeklerin hikayesini anmak bile yorucudur. Baba oğul. Baba oğul olarak hayatımız babamın her şeyi çok fazla ciddiye alan haliyle benim hiçbir şeyi ciddiye almayan halim arasında geçti. Daha doğrusu geçemedi. Bu iki halim birbiriyle geçinemezliği nedeniyle geçemedi. Onun hayatında gırgır ne kadar eksikse benimkinde de o kadar fazlaydı. İkisinin ortası ancak sonu mutlu biten Amerikan filmlerinde bulunur. Bizde bulunmuyordu. Bilirsiniz, o filmlerde karakterler zamana yayılan nice çatışmanın içinden geçerek birbirlerine doğru adım adım ilerler ve sonunda ortada bir noktada buluşup kucaklaşırlar. Benim babamsa Amerikalı değil, Tekirdağlıydı ve günün birinde kendisine yakışır bir ciddiyet içinde kalpten öldü. Ben arsız arsız yaşamaya devam ediyorum, yaşamak denirse. Hayat böyle. Ne diyeyim, geçmiş olsun. Kendini fazla hırpalama. Ben öğretecek değilim. Neler görüp geçirmiyor ki insan. Hayat böyle. Bazı boktan lafların bu kadar gerçek olması ne kadar kötü değil mi? Tıpkı hayat böyle demek gibi. Ama ne yapalım ki, hayat böyle. İkna. Kafası ilginç biçimde işleyen bir kadındı. Örneğin yeni tattığı bir şey için birden, tadı döşemeli kumaşa benziyor bunun derdi. Yüzünüzdeki anlamazlık ifadesi üzerine eklerdi. Sahiden de döşemeli kumaş çiğnemeye benziyor bu. Benzetmedeki size çok ilgisiz görünen ilişkiyi onun nasıl kurduğunu anlamazdınız elbet ama sözünü söyledikten sonra yüzüne yayılan o kendinden emin tebessüm orada sizin de keşfetmeniz gereken bir şey olduğuna ikna ederdi sizi. İknanın önemiyle kandırılmış olduğunu anlamanın sonrasındaki ilişkiden kaç kişiye, kaç hikaye çıkar kim bilir. Ardıç. Adını bir ağaçtan almıştı. Hayır, dedi, adını bir kuştan almıştı. Uzlaşmak ister gibi. Hem ağaç hem kuş olan bir ad vardı. Neydi? Dedi sarışın olanı. Belki de oydu. Bir ağaca bir de kuşa bölelim bu adı o zaman, dedi esmer olanı. Birlikte gülümsediler. Gene akşam oldu ya, dedi bir yaş küçük olanı. Gene evden çağırırlar şimdi. Keşke sokakta ağaç, dalda kuş olsaydık. Canımız sıkılınca uçar, yorulunca konardık. O zaman adımız ne olurdu, dedi. Diğerinin hatırlamasına bir yardımcı olacakmış gibi. Bulamadık ki bir türlü, dedi bir yaş büyük olanı. Belki evdekiler bilir. Evdekiler bir şey bilmez, dedi. Bilselerdi evde olmazlardı. En küçük hala, bütün kardeşlerinden daha uzun yaşayacağına inanan ve yaşamı boyunca bunun getireceği yalnızlıktan ve yeisten korkan en küçük halam ilk önce öldü. Böylelikle ölümün istendiği zaman ölünen bir şey olduğunu düşünmeye başlamıştım. Çocuk sayılırdım o sıralar ama ölümün karşısında bir güç edinmiş, kendimin de istediği zaman ölebileceğime inanmıştım. Sonraları hemen her yıl en az bir kez hatırladım bunu. Geçen yıl 75. yaşımı kutlarken yaptığım konuşmada en küçük halamı anlattım gelenlere. Ama tuhaftır, onun niye, neden öldüğünü tamamen unutmuşum. İstediği için öldü dedim. Bazı insanlar öyledir, istedikleri için ölürler. Hem zaten halalarımın hiçbiri hayatta değil, bütün bunların ne önemi var artık? Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ağaç zamanı. Ağaç zamanı diye bir şey vardır, bilir misiniz? İnsanlar ömrü ağaçla ölçerlerdi eskiden. Çocukları doğduğunda onlar için diktikleri ağaçlar olurdu. İnsanlarla ağaçlar kardeş büyürlerdi. Ağacın ruhu sahibini korurdu. Onlar hakkında bilinmesi gereken iki şey vardır derler. İlkini unuttum. İkincisi ise... Galiba ikincisini de unuttum. Nedense ağacımı değil kabuğunu hatırlıyorum şimdi. Dün gibi gözümün önünde. Onca şeyi unutuyor da insan. Bazı şeyler hep dün olarak duruyor insanın içinde. Ağaçların dünleri kim bilir ne kadar yakın gelir birbirine. Biz kendimizde neyin kabuk bağladığını bile artık hatırlamazken. Tutukluk. Her soruya yanıt verme gereği duyuyor oluşum içinde, köklenmiş suçluluk duygusuna ilişkin bir şey olsa gerek, bazı durumlarda soruya soruyla yanıt vermeyi geç akıl ettim örneğin. O da henüz akıl düzeyinde işliyor bende. Refleks düzeyinde değil, hala ani sorular karşısında sersemler hemen aynı hızda bir cevap bulmaya çalışırım. Böyle zamanlarda gerçekte karşınızdaki kim olursa olsun asıl yanıtlamaya çalıştığınız, çocukluğunuzdan itibaren sizi dünyadaki her şeyden sorumluymuşsunuz gibi yetiştiren anne babalarınızdır. Kimse yokken içinizden konuştuğunuz onlar daha sonraları da başkalarının sorularıyla somutlaşırlar karşınızda. Onların cismi ortalıkta yokken de onlarla konuşursunuz. Bu durumun köklerini kendimde fark ettiğim günden beri sorular ve yanıtlarla ilişkim allak bullak. Edindiğim farkındalık hayli tutuk biri yaptı beni. İşin kötüsü tam da o günlerde tanıştım onunla ve birbirini tanımaya çalışan insanların ilk zamanlarda olduğu gibi sorularla doluydu kafası. Niye daha önce ya da daha sonra değil de tam içimi geçmişin gölgelerinden sökmeye çalıştığım o günlerde tanışmıştık? Buluş. Önemli bir buluş gerçekleştirmişti. Fotoğraf makinesinin geliştirilmiş bir modeli. Dijital sinyalle beyindeki hafıza loblarından birine bağlanabiliyordu artık. Birinin bu makineyle çektiğiniz fotoğraflarını yırttığınızda o kişi hatıralarınızdan, hafızanızdan da anında siliniveriyordu. Bir gün yanlışlıkla kendi fotoğrafını yırtacak oldu. Bir aynanın karşısında kilitlenmiş buldular onu. Bir daha kendisini hiç hatırlayamadı. Buluşu boşluğu oldu. Daha sonraları onun okuyamadığı birçok kitaba, seyredemediği birçok filme konu oldu bu durum. Çoğaltmaları arasında kendi kaybı oldu. Şimdi kimseler hikayenin aslını hatırlamaz. Doğrusunun şu anlattığım olduğundan da emin değilim. İyilik karşısında. Hatırlıyor musun? Şimdi en yakın arkadaşın olan o kişi için o zamanlar içinde kendisinin de baş edemediği büyük bir kötülük var demiştin. İkinizi de görmüyorum nicedir. Ne yaparsanız yapın, hangi yalanla karalamaya çalışırsanız çalışın, benim yara almaz iyiliğim her zaman daha güçlü. Bu da sizi içeriden yıkıyor. Biliyorsunuz, yapacak bir şey yok, katlanacaksınız. Dünyada en zor şeylerden biri iyilikle baş etmektir. Yazık. Birbirinizin kötücül ve çıkışsız karanlığına, kendinize düşman bellediklerinizin kayıtsızlığına, umursamazlığına kaldınız. Arkadaş. Arkadaş değil de daha çok konuşma arkadaşı gibiydik onunla. Yalnızdık o küçük taşra kentinde. Konuşacak pek kimse yoktu. Arkadaş olmak içinse çok daha fazlası gerekir. Bilirsiniz. Birbirimizin daha çok konuşma ihtiyacını gideriyorduk sanki. Aşksızdık. Kadınsızdık. Büyük kentte yaşıyor olsaydık asla paylaşamayacağımız sayıdaki uzun kış gecesini birlikte içerek, içlenerek, gülmeye, eğlenmeye çalışırken daha çok hüzünlenerek geçirdik. Birbirimizi çabuk eskitmemizden daha doğan ne olabilirdi ki? Sonra ikimizin tayini de başka yerlere çıktı. İkimiz de başka kentlerde evlenip boşandık. Öldüğünü duyduğumda çok üzüldüm. Ummadığım kadar çok, o hayattayken hatırlamak istemediğim kadar uzağıma gömdüğüm, birlikte geçirdiğimiz o sıkıntılı taşra akşamlarını şimdi tuhaf bir özlemle, yürek sızısıyla anıyorum. Meğer bir hikayemiz varmış onunla. 1/3. Trafik kazası demişlerdi telefonda, gerisini hatırlamıyor. Şimdi hastane koridorundaki banklardan birine çökmüş, oğlunun kaderini bekliyor. Sabretmeleri, beklemeleri gerektiğini söylüyorlar. O zaman da benzer bir hastane koridorunda böyle demişlerdi. Oğlu prematüre bebek olarak doğduğunda. Yaşama şansının 1/3 olduğunu söylemişlerdi. Şimdi ölümle cebelleşirken de yaşama şansının 1/3 olduğunu söylüyor doktorlar. Bu ne demek oluyor? Hazırlık. Ruhumda tam yerini bulamadığım bir ıssızlıkta, sanki bir gün bana büyük bir yanlışlık yaptıracak bir şey saklanıyordu. Kendimden korkuyordum. Şimdilik rastgele günler içinde savrulduğum hayatım asıl o büyük yanlışlıktan sonra başlayacaktı sanki. Ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu hiç bilmediğim yeni bir hayatı, kuşkular, kaygılar, tedirginlikler içinde bekliyordum. Ben ve kaderim birbirimize o büyük çarpışmaya doğru ilerliyorduk. Bir cam fanus kırılacak ve asıl hayat ondan sonra başlayacak. Ben kendimi bambaşka bir gerçekliğin içinde bulacaktım. Şimdi şu içinde yaşadığım günleri büyük bir pişmanlıkla anıp özleyeceğim, o büyük yanlışlığın sonrasında ulaştığım gerçeklikten dönüp buraya üzgün, kederli, kayıp gözlerle bakacaktım. Neye hazırlandığımı bilmiyordum. Aklıma en fazla birini öldürebileceğim geliyordu. Ancak birini öldürmüş olan kişinin hayatı düşündüğüm kadar değişebilirdi. Bedenin bedenleri. Bir kadın tanımıştı. Ben sadece seks yaparım, sevişmem diye kestirip atmıştı daha gecenin başında. Sesinde belli belirsiz bir kin vardı. Daha genç olduğu o sıralar bir anlam veremediği bu durumu, sonraları bir arkadaşı kendi başından geçen bir olaya bağlayarak şöyle özetleyivermişti. Kadın kendisine olan nefretini seks yoluyla ifade ediyor dünyaya. Ardından arzu ve nefret ilişkisinden söz etmiş, karşı tarafta uyandırdığın arzuyla kendine olan nefretini giderirsin. Bedenimiz görünen ve görünmeyen özellikleriyle bir ifade aracıdır aynı zamanda demişti. Söylediklerini oradan okuyormuş gibi gözleri elindeki kadehe dikili kalmıştı. Yalnızca soluk alıp vermeyiz aynı zamanda, içimizde birikenleri ifade ederiz. Bazen dilimiz, bazen bedenimizle. En somut yanımız sandığımız bedenimiz, bilinç dışımızın oyun sahasıdır aynı zamanda. O böyle anlatırken o kadını özlediğini fark etti birden. Daha genç olduğu, bedenine onu keşfetmeyi değer bulacak kadar önem verdiği günler. Bedeninin farklı yaşlarda çeşitli zamanlara bıraktığı bedenleri. Bir zamanlar kendisinin olup şimdi her biri çoktan bağımsızlaşmış o bedenleri. Birinci ayrımın sonu sayfa 32.